edersin. Dileriz öyle olur. Rabbin esenliği sizlerle birlikte olsun. İyi ki varsınız, hoş geldiniz Konyaaltı Kilisesi'ne. Bugün elbette bayram artı tatil böyle bir halkımızı kutladı. Bizler de elbette bu ekstra uzun tatilden yararlanabiliyoruz böyle. Sayımız az ama imanda ve kardeşlikte biriz elbette. Diğer kiliselerimiz, diğer iki kilisemizde tapınıyor elbette ve Türkiye genelinde. Rabbi yüceltelim birlikte, Rabbin sözüne birlikte bakacağız. Ama bildiğiniz gibi yaratılış bölümündeyiz. Geçtiğimiz hafta biraz farklı bir şey yaptık. Metin Hocam son vaazında 31. bölümde kalmıştı. Kadınlar Günü'nün bir sonraki haftasıydı. O nedenle 34. bölüme baktık birlikte. Bugün geri dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 32. bölüme birlikte bakacağız. Rabbin sözünden okuyacağım. Sonra birlikte dua edip Rabbin sözüne ayet ayet bakaraktan ilerleyeceğiz. Bugün birlikte sadece ayet olarak size bülteninizde 32. bölümün bir kısmını verdim. Aslında tamamına bakacağız. Ben hızlıca sizler için okuyacağım. Sizler de yürekten bana eşlik ederseniz sevinirim. Yaratılış 32. Bildiğiniz gibi Yaratılış 31'de Yakup eşleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte çıktı. Babasının ailesini, eşlerinin ailesinin yanından çıktı ve vaat edilen topraklara doğru ilerledi. Şimdi 32. bölümden okuyorum. Şöyle diyor 1. ayetten başlayarak, Yakup yoluna devam ederken Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce Tanrı'nın ordugahı bu diyerek oraya Mahanaim adını verdi. Yakup Edom topraklarında Seyir ülkesinde yaşayan ağabeyi Esav'a önceden haberciler gönderdi. Onlara şu buyruğunu verdi. Efendim Esav'a şöyle deyin, kulun Yakup diyor ki, şimdiye kadar Lavan'ın yanında konuk olarak kaldım. Öküzlere, eşeklere, davarlara, erkek ve kadın köylere sahip oldum. Efendime hoşnut etmek için önceden haber gönderiyorum. Haberciler geri dönüp Yakup'a, ağabeyin Esav'ın yanına gittik dediler. 400 adamla seni karşılamaya geliyor. Yakup çok korktu, sıkıldı. Yanındaki adamları, davarları, sığırları, develeri iki gruba ayırdı. Esav gelir, bir gruba saldırırsa, hiç değilse öteki grup kurtulur diye düşündü. Sonra şöyle dua etti. Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın tanrısı, Rab, bana ülkene akrabalarının yanına dön, seni başarılı kılacağım diye söz verdin. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe güvene layık değilim. Şeria ırmağını geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. Yalvarırım, beni ağabeyim Esav'dan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. Seni kesinlikle başarılı kılacağım, soyunu denizin kumu gibi sayılmayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştim bana. Yakup geceyi orada geçirdi. Birlikte getirdiği hayvanlardan ağabeyi Esav'a armağan olarak 200 keçi, 20 teke, 200 koyun, 20 koç, yavrularıyla birlikte 30 dişi deve, 40 inek, 10 boğa, 20 dişi, 10 erkek eşek ayırdı. Onları ayrı sürüler halinde kölelerine teslim ederek önümden gidin, sürüler arasında boşluk bırakın dedi. Birinci köleye buyruk verdi. Ağabeyim Esav'la karşılaştığında sahibin kim? Nereye gidiyorsun? Öndeki bu hayvanlar kimin diye sorarsa kulun Yakup'un diyeceksin. Efendisi Esav'a armağan olarak gönderiyor. Kendisi de arkamızdan geliyor. İkinci ve üçüncü köleye sürülerin peşinden giden herkese aynı buyruğu verdi. Esav'la karşılaştığınızda aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Kulun Yakup arkamızdan geliyor diyeceksiniz. Önden göndereceğim armağanla onu yatıştırır, sonra kendisini görürüm. Belki beni bağışlar diye düşünüyordu. Böylece armağanı önden gönderip geceyi konakladığı yerde geçirdi. Şimdi size verdiğim bölüme geçiyorum. Yakup o gece kalktı. İki karısını, iki cariyesini, 11 oğlunu yanına alıp Yabuk ırmağının sığ yerinden karşıya geçti. Onları geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de karşıya geçirdi. Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. Adam bırak beni, gün ağrıyor dedi. Yakup beni kutsamadıkça seni bırakmam diye yanıtladı. Adam adın ne diye sordu. Yakup. Adam artık sana Yakup değil İsrail denecek dedi. Çünkü Tanrı'yla insanlarla güreşip yendin. Yakup lütfen adını söyler misin diye buyurdu. Ama adam neden adımı soruyorsun dedi. Sonra Yakup'u kutsadı. Yakup Tanrı ile yüz yüze görüştüm ama canım bağışlandı diyerek oraya Peniel adını verdi. Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri bilemezler. Siniri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı. Rabbin sözünde dediği gibi ot kurur. Her şey geçer fakat Rabbin sözü sonsuza dek durur. Gelin dua edelim. Ya Rab, sözün derin, sözün bayağı uzun. Okuduk. Derinliğini anlamaya çalışıyoruz ama limitliyiz. Bunun farkındayız. Bu nedenle kendimizi alçaltıyoruz, senin önüne geliyoruz. Lütfen sen bu limitli kaplarımızı, anlamaya çalışan akıllarımıza biraz bilgelik ver. Kutsal ruhunla geçmişin keşkelerinin ve geleceğin kaygılarını bir an olsun bizden al. Öyle ki senden duyabilelim ya Rab. Sadece duymakla kalmayalım. Dilerim ki sözün yüreğimize işler, hayatımızı değiştirir. Öyle ki bizler seni yansıtan insanlar olabilelim. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Yaratılış 32. bölüme mükemmel bir yerdeyiz aslında. Birçok olay oldu son 4-5 bölümde. Hatırlıyorsanız belki biliyorsunuzdur, yani Yakup abisini kandırdı bir kere. Sonra babasını kandırdı. Abisinin hakkını alabilmek için. Yani abisine iki defa kurnazlık yaparak onun olan bir şeyi ondan aldı. Ve oradan kaçmak zorunda kaldı. Kendi aklına bel bağladı. Tanrı'nın vaati zaten Yakup'un o bereketi almasıydı. Tanrı verecekti o bereketi. Yakup kendi gözüne bak, gözleriyle gördü. Dedi ki, gördüğüm kadarıyla bereket benden gitmek üzere. Ya ben yapacağım ya da benim olmayacak bu. Fakat Tanrı'nın vaadi öyle değildi. Tanrı dedi ki ben bereketleyeceğim. Küçük oğlu bereketleyeceğim. Büyük oğul küçük oğula hizmet edecek. Yakup ve elbette annesi beklemek istemedi. Babası Rabbin sözünü duymazlıktan geldi ve ailede olan bu ilişki bozukluğu aileyi parçaladı. Annesi dedi ki Yakup'a sen git buralardan. Git ki senin yaşamın kurtulsun. Çünkü abin vaat etti, söz verdi. Ben onu öldüreceğim. Zamanı geldiğinde ben onu öldürüp hakkımı ondan alacağım. Öcümü alacağım. Yakup yanından çıktı, memlekete gitti. Annesinin memleketine. Niçin? Elbette hem güvenlik açısından fakat aynı zamanda bir eş alabilmek için. Gittiğinde bir eş buluyor kendine. Nasıl bir dram olduğunu size anlatmaya çalışıyorum burada. Yani tam bir binlerce episodluk bir şey çıkabilir buradan. Bir dizi çıkabilir yani. Çünkü oraya gidiyor. Bu sefer herkesi kandıran Yakup kandırılıyor. Nasıl kandırılıyor? Bir eş için 7 yıl çalışıyor. Eşi tam Rahel'le evlenecek. Kandırılıyor. Babası kandırıyor. Lea'yı veriyor. Bir 7 yıl daha çalışıyor Rahel için. Sonra bir 6 yılda 14 yıl içinde inanılmaz zenginlik elde ediyor kayınbabası. Bırakmak istemiyor onu. Ne kadar kalırsa o kadar benim mal varlığım artıyor, kalsın. Aman gitme, tamam 6 yıl daha çalış. 6 yıldan sonra bir anlaşma yapıyor. Diyor ki oransal olarak bu zaten daha fazla bu tür hayvanlar oluyor. Onları ben alırım. Daha az olanları ona veririm. Fakat Tanrı işe dahil olduğu için bu sefer o azınlıkta olan hayvanlar, o benekli hayvanların sayısı daha da artıyor. Normal olanlar düşüyor. Bu sefer yine zengin oluyor. Aşırı zengin oluyor. Babasının yanından ayrılacak ama kayınbabası salmıyor. Bir gün plan yapıyor babasının yanından. Tam böyle hayvanların o tüyleri kesilmesi zamanı geldiğinde kaçıp çıkıyor. Babası yakalıyor onu. Bir şeyin farkında ama. Tanrı Yakup'la birlikte. Ona bir şey yapmaya kalkamıyor. Çünkü biliyor ki Tanrı'yla karşılaşacak. Diyor ki anlaşma yapalım. Sen benle esenlik içinde gidelim ki biliyorum bir gün eğer aramızda esenlik olmazsa bu bana pahalıya patlayabilir. Anlaşma yaparak ayrılıyorlar oradan. İşte buradayız. Yakup eşlerini ikna ediyor. Memlekete dönecek. Ama 20 yıl önce olan o korku hala aklında. Yani o kadar sorun yaşıyor, kandırılıyor, yapmadığı şeyler kalmıyor Yakup'un. Aklında bir şey var. O da abisi. O vaat eden, onu öldüreceğim diyen abisi O memlekette bekliyor onu. Ne bekliyor bilmiyor. Bu nedenle önden adam gönderiyor. Gidin diyor ki, deyin ki abime, kardeşin kulun Yakup geri dönüyor. Kendini alçaltıyor. Hani abisini iki defa kandıran, ondan o hakları alan, Rabbin ona vaat ettiğini kendi gücüyle almaya kalkan Yakup, abisine haber gönderiyor. Kulun Yakup dönüyor. Dönerken geri dönenler şey demiyor. Ya Esav ne dedi bilmiyorlar. Tek bildikleri 400 adamla geliyor. 400 adamın aslında rakamsal olarak çok önemli. Çünkü İbrahim 4 tane kralla savaşmıştı. 350-380 askeri vardı. Ya 400'den az bir askeri vardı. 4 kralla savaşmıştı. Esav 400 askerle Yakup'a karşı geliyor. Panik. Acaba ne yapacak? Ne yapacağını da biliyor zaten. Korkusundan diyor ki bir stratejisi var. Şöyle yapacağım, ben ona hediye vereceğim. Öyle hediye vereceğim ki sonra görüyoruz onun bana olan nefretini, bana olan kızgınlığını yatıştıracağım. Hediyeler vereceğim. O kadar çok hediye vereceğim ki ona diyecek ki tamam, öldürmeyeyim onu. Ya da artık farklı bir şekilde ilerleyecek. Böyle bir plan yapıyor kendisine ama hala tatmin değil. Yani planı güzel. Bir ton mal varlığı verecek. Ama biliyor ki yetmeyecek. Onu iki defa kandırdı. Oğulluk hakkını ondan aldı. Gönderiyor ama hala korkuyor. Bu sefer geri dönüyor. Bütün herkesi karşıya geçiriyor. Kendi tek başına kalıyor. Ve işte asıl hikaye, benim bugün odaklanmak istediğim yerde orası. Tek başına kalıyor. Ve Tanrı'ya dua ediyor. Duası bence bizim de çoğu zaman ettiğimiz dua. Şöyle diyor: Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın Tanrısı Rab, bana ülkeni akrabalarının yanına dön. Seni başarılı kılacağım diye söz verdin. Ne zaman söz verdi bunu? Betel'de. Betel diye adlandıran kişi de Yakup bu arada. Betel'e gidiyor. Betel'de Tanrı ona görünüyor. Senin diyor Tanrın olacağım. İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı. Şimdi ben o aynı Tanrı seninle birlikte olacağım. Yakup'un cevabı Rabbe şükürler olsun değil. Eğer beni korursan, eğer benim hayatımı bağışlarsan, eğer benimle birlikte olursan, işte o zaman ben seni Tanrı olarak kabul ederim. Bir nevi dediği bu. Yani bunların hepsini yap benim için, o zaman görürüz. Fakat Yakup o bir nevi çok saçma bir duayla başladığı yolculukta geri dönerken bir şeyi anımsıyor. Neyi anımsıyor? Şöyle diyor: Bana gösterdiğin bunca iyiliğe güvene layık değilim. Bir şey fark ediyor. Yani diyor ki sen bana eşlik ettin, sen beni korudun, sen beni bereketledin ve ben bunları almak için hiçbir şeyi hak etmedim. Bir şeyin farkında. Ve bence bu çok değerli bizim için. 21. yüzyılda Tanrı'ya yaklaşırken de bazen biz de böyle yaklaşabiliyoruz. Ya Rab ben senin için bunu yaptım. Ya Rab ben senin için şöyle yaptım, böyle ettim. Ben senin için kendimi feda ettim. Ben senin için, bak senin kilisendeki kişiler bana böyle davrandı, şöyle yaptı. Söyleyecek çok lafımız var. Fakat Tanrı ile yüzleştiğinde, Tanrı'nın halkıyla demiyorum, Tanrı'nın kendisiyle yüzleştiğinde bence fark ettiğimiz bir şey de şu: Ben layık değilim. Sen bana büyük bereketler verdin ve görüyorum iki orduya bölünmüşüm diyor. Yani iki gruba bölüyor mal varlığını. Aynı zamanda ayetin başında gördüğümüz gibi Tanrı'nın ordusu onunla birlikte. O kamp kuruyor, ileride Tanrı'nın ordusu da kamp kuruyor. Melekleri görüyor. Hani demişti ya Tanrı seninle birlikteyim, seni asla yalnız bırakmayacağım. En korktuğu anda Tanrı'nın ordusu orada. Onu görüyor Yakup. Fakat korkuyor. Korkusunun nedeni elbette kendisi. Tanrı sadece ona merhamet ve sadakat gösterdi bugüne kadar. Fakat korku hala onun yüreğine bir nevi alıkoymuş. Ne korkusu? Ölüm korkusu. Şeria Irmağı'nı geçtiğimde değneğimden başka hiçbir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. Yalvarırım beni ağabeyim Esav'dan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. Seni kesinlikle başarılı kılacağım. Soyunu denizin kumu gibi sayılamayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştim bana. Tanrı'nın vaadi ortada. Tanrı sadece sadakat gösterdi ona. Sadece merhamet gösterdi. Sadece sevgisini gösterdi. Ya Rab korkuyorum. Yani Tanrı onun, elbette çok önemli bir şey, Tanrı'yla dürüst olmamız gerekiyor. Yani Tanrı ne kadar merhametli olsa da, ben çocuklarıma ne kadar da onlara sevdiğimi söylesem de, sevgimi göstersem de, onların vereceği tepkiyi ben kontrol edemem. Ve burada Yakup çok dürüst bir şekilde onu açıyor. Ya sen bana sadece iyilik yaptın ama Esav'dan korkuyorum. Tanrı'dan korktuğumdan daha fazlasını Esav'a yönlendirmiş. Ya Esav bir şey yaparsa? Hani Tanrı egemendi? İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı, övüyor da. Hatta biz de yapıyoruz. Biraz önce sözlerimizde yaptık. Söylediğimiz ilahilerde. Sen yücesin, sen şöylesin, sen böylesin. İşlev, korkuyorum. Ya Rab sen iyisin, sen merhametlisin, sen kurtarıcısın. Kardeşim beni yenerse, kardeşim beni öldürürse. Gördüğünüz gibi biz de farklı değiliz. Sen ve ben Yakup'tan hiç farkımız yok. Sen de ben aynı şekilde Tanrı'nın sadece merhametini gördük, sadece kurtuluşunu gördük, sadece iyiliğini tattık. Fakat ya Rab, ya benle birlikte olmazsan? Ve bu ikilemi görmemiz çok değerli çünkü biz bunu yaşıyoruz, yaşamımızın bir parçası. İşte böyle olan bir durumda Yakup yalnız kalıyor. Kardeşler burada işte sabaha kadar konuşmaya çalışsam yine bence açıklayamam burada olan biteni. Yakup kendi başına bir anda güreşmeye başlıyor. Bir adam beliriyor ve otomatik tepkisi, adam geliyor, otomatik olarak bilmiyoruz neden, ya kardeş bir tartışma mı oldu, bir şey yok. Tek bildiğimiz karanlık bir ortam var, tek başına kalan Yakup var ve onunla güreşen bir adam var. Anlam vermek gerçekten çok zor ve birçok insan vaaz verir, sizi ikna etmeye çalışır ama gerçekten bir bilinmezlik var burada. Tanrı o adam aracılığıyla, orada görünen beden almış hali aracılığıyla Yakup'la güreşiyor. Ama bence bu olaydan daha garip olanı o kişinin, o Rabbin meleğinin söylediği sözler. Bence daha da garip. Şöyle diyor. Neredeydi? Çok pardon, hemen buluyorum. Ha, artık sana Yakup değil İsrail denecek. Çünkü Tanrı'yla insanlarla güreşip yendin. Tanrı'yla ve insanlarla güreşip sen yendin. Ama hikayeye bakarsak aslında yendiği yok. Güreşiyorlar. O adam diyor ki sal beni, bırak gideyim. Yakup bırakmam. Ne istiyor? Üçüncü defa. Ne istiyor? Bereket. Beni bereketlemeden. Hala bir şey arıyor. Hala tatmin olmuş değil Yakup. Yani oğulluk hakkını kandırarak aldım ben. Babamı kandırdım, abimi kandırdım. Yapmadığım şey kalmadı. Kandırdım da kandırdım. Hani benim de bereket? Bereket yok. Hala arıyor. Tatmin olmamış bir Yakup var burada. Adama sarılmış, bırakmam. Beni bereketleyeceksin. Sen kimsin? Beni bereketle. Adam da diyor ki bırak gideyim. Bırakmayınca adam dokunuyor. Ayağı yerinden çıkıyor. Sakat kalıyor. Hani bırak gideyim diyen adam aslında o kadar kuvvetli bir varlık ki ona dokunduğunda sakat bırakabiliyor. Tanrı'yla yüzleşmek de böyle bir şey. Sonra görüyoruz zaten. Yani Tanrı'yla ben güreşiyormuş gibi hissediyorum. Hatta belki Eyüp'ü hatırlarsınız. Eyüp Tanrı'ya yakarıyor. Ya Tanrı ben senin için böyle yaptım, ben sana böyle sadıktım, böyle şeydim, şöyle şeydim. Tanrı'ya yakarıyor. Samimi bir şekilde yapıyor bunu. Dürüst bir şekilde yapıyor. Bence o nedenle sorun yok. Yakarıyor da yakarıyor Tanrı'ya. Demediğini bırakmıyor Tanrı'ya. Tanrı belirince, anlat bakayım. Eyüp, o kadar laf söyledin, anlat bakayım neredeydin diye başlıyor. Ve bir daha Eyüp soru sormuyor. Burada da onu görüyoruz. Güreşiyor. Bir dokunuş. Ben Tanrı'yla yüzleştim ve ölmedim diyor. Ve gerçekten bu bizim için ne anlama denk geliyor? Ya Yakup'un hikayesine baktığımızda kendimize nasıl bir pay çıkarabiliriz? Çünkü Yakup buraya sonra diyor ki Peniel adını koyuyor. Banu abla hala Antalya'da da bugün dönüyor. Banu Çelik kilisemize de katıldı burada. Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğu zamanlar. Onun bir YouTube kanalı var. Anma Taşları diye. Tanrı'yla her karşılaştığında o anlar için bir video yaparak bir nevi insanlara bak. Tanrı benimle burada buluştu. Tanrı bana bunu gösterdi, şunu gösterdi. Devamlı bir anma taşı koyuyor bir anlamda. Bunu eski antlaşmada fiziksel olarak yapıyorlardı. Tanrı'yla yüzleştikleri her yere buranın adı değişti artık. Burası Betel. Tanrı burada inip çıkıyor. Ve buraya da bir isim veriyor hemen. Peniel. Peniel nerede? Şöyle diyor. Yakup Tanrı'yla yüzle görüştüm ama canım bağışlandı diyerek oraya Peniel adını koyuyor. Kendisi biliyor ki unutkan bir insan. Unutacağım Rabbin iyiliklerini unuttuğumuz gibi. Unutmamak için oraya bir taş koyuyor. Bizim için aslında çok güzel bir pratik. Tanrı'nın iyiliklerini o ilk iman ettiğiniz günleri hatırlayın. İlk Tanrı'yla güreştiğiniz günleri hatırlayın. Bir sorsak size nasıl iman ettin, neden Hristiyan oldun dediğinde belki yürekten birçok şey söylerdiniz. Hatırlardınız, bana şöyle cevap verdi. İhtiyacım olduğunda şöyle kilisesi aracılığıyla, sözü aracılığıyla artık farklı şekillerde konuştu deriz. Fakat bazen o kaosun içinde unuturuz. Bu nedenle anma taşları, fiziksel de olabilir aslında, bir şeyler koyun. Rabbin size yanıt verdiği zamanları unutmayın. Çünkü bazen o karanlık günler gelir, Yakup'un bulunduğu ortam gibi, karanlıkta yalnız kalırsınız, bir anda her şeyi sorgulamaya başlarsınız. Ya Tanrı, beni 20 yıl boyunca dolaştırıp beni koruyan, çoğaltan, bereketleyen Tanrı, ya beni bu sefer yalnız bırakırsa? Hayır. 20 yıl boyunca sadık olan Tanrı, sana sadakatinden başka bir şey göstermeyen Tanrı, seni şimdi de yalnız bırakmayacak. Çünkü geçmişe bakarak bunu görebiliriz. Bizler de aynı şekilde, kapatırken şunu söylemek istiyorum. Bizler de Yakup gibi davranabiliyoruz bazen. Ve davranıyoruz da aslında, bazen de değil, çoğu zaman, öyle söyleyeyim, orayı düzeltelim. Çoğu zaman Yakup gibi davranabiliyoruz. Özellikle korktuğumuz durumlarda. Yakup korktuğu için ne yaptı Esav'a? Hediyeler gönderdi. Burada İbranice geçen o hediyeler kelimesi, öyle hediye ki sana bir acı çektiren, sana bir maliyeti olan bir hediye. Sana böyle üstünden değil. Yani ihtiyacım olmayan bir şey, al sana bunu vereyim. Zaten ihtiyacı kullanmıyordum zaten. Bu hediye hediye değil. Burada geçen hediye sana maliyeti olan bir hediye. Öyle bir şey veriyorsun ki karşıdakini tatmin etmek için. Tatmin edeceğini umduğun, düşündüğün bir şey veriyorsun. Sen ve ben de bunu Tanrı ile yapabiliyoruz. İlk iman ettiğim, belki iman etmeden önceki zamanınızı hatırlayın. Ben Tanrı seni neden huzuruna kabul etsin dediğimizde, ya şu kişi kadar kötü değilim. Ya bak çok güzel şeyler yaptım. Belki son dakikada, özellikle böyle hep deriyor ya, yaşlanınca böyle insanlar şey yapar ya, biraz daha böyle eli bol olmaya başlar. O geçmişin günahını örtmek için birçok şey daha. Tanrı'yla 70 yıl konuşmadım, belki son 5 yılda şey gibi, böyle SYK oluyor ya, böyle 5 yıla bakaraktan sana emekli maaşı veriyorlar. Belki öyle bir düşünce yapımız var. Yani 70 yıl yüzüne bakmadım ama son 5 yılda biraz ekstra çalışırsam kapatırım. Son dakikada sınava hazırlanan öğrenciler gibi. Belki şimdi tuttururuz. Fakat Tanrı böyle bir varlık değil. Tanrı'yı tatmin etmek istiyor. Biz de, sen de, ben de. Burada gördüğümüz kişi Esav'ı tatmin etmek istiyor. Başka bir insanı tatmin etmek istiyor. Ve verdiği hediyeleri görüyorsunuz. Mal varlığını ikiye bölüyor, veriyor ona yarısını. Al diyor, yarısı senin olsun. Yeter ki beni öldürme. Fakat Tanrı'ya geldiğimizde de ikna olun ya da olmayın. Bence Tanrı sözünde net bir şekilde görüyoruz. Sen ve ben de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Ben ona şunları yaparsam belki Tanrı. Bunu iman etmeden önce de yapıyorduk, iman ettikten sonra da. Ben şu kadar okursam, şu kadar çalışırsam, şu kadar dua edersem belki Tanrı bana istediğimi verir. Belki beni bağışlar, ekstra bir şeyler ekler hayatıma. Belki biraz daha güzel olur, mal varlığım artar, artık neyse. Tanrı'yı o gözlerle görüyoruz. Fakat Tanrı'nın sözünde, eğer İsa Mesih'in yolunda yürümüyorsanız, İsa Mesih'i Efendiniz olarak, Rab olarak kabul etmiyorsanız, size birkaç hatırlatma yapmak isterim. Kutsal kitapta şöyle der, Tanrı bize olan sevgisini şu şekilde kanıtlıyor. Biz daha günahlıyken Mesih bizim için öldü. Tanrı'nın önünde sen ve ben, bizler de aynı şekilde ona hediye vermek istiyoruz. Ya Rab bak senin için neler yaptım. Hatta hatırlarsınız 1. Korintiler 13'te Tanrı'nın sevgisinden bahsederken bazı insanlar kendi hayatlarını feda ediyor Tanrı için. Ölüme kadar gidiyorlar. Fakat diyor ki Tanrı, tanımıyorum. Sevgin olmasa bir hiçtir diyor. Fakat sen ve ben aynı şekilde Tanrı'ya yaklaşıyoruz. Burada gördüğümüz Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı diyor. Sen ve ben Yakup gibi davranmaya çalışıyoruz. Yakup gibi bir problemi, içsel bir problemi dışsal bir maddiyatla çözmeye çalışıyoruz. Fakat bizim asıl problemimiz içsel, ruhsal. Ve sen ve ben bu bedeli ödeyecek maddiyata sahip değiliz. Ve öyle bir maddiyat da mümkün değil. Tanrı'ya karşı olan borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Romalılar'da dediği gibi hepimiz düştük bir anlamda. Hepimiz onun yüceliğinden yoksun kaldık. Sen ve ben o borcu ödeyemedik. Ödeyemediğimiz için bize devamlı sadık olan Tanrı o borcu gelip kendisi ödedi. Dediği gibi kendini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Esav'ın cevabını önümüzdeki iki hafta sonra göreceğiz. Fakat Tanrı'ya yaklaşırken de aynı şekilde yaklaşıyor muyuz? Özellikle halkımız çoğu zaman yapıyor. Ya beni Tanrı kabul etmezse? Ya son dakikada Tanrı huzuruna çıkarım bilmiyorum. Acaba beni affedecek mi, affetmeyecek mi? Yakup gibi. Esav beni öldürecek mi, öldürmeyecek mi? Tanrı beni orada bağışlayacak mı, bağışlamayacak mı? Tanrı bize kendi amellerimize göre bakarsa bağışlamayacak. Fakat Efesler'de şöyle diyor. İman sayesinde lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Yani biz armağan vermek istiyoruz Tanrı'yı mutlu etmek için. Fakat kurtuluşumuz için yeterli değil. Sen ve ben günah işledik, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Ve Tanrı'yı mutlu etmek istiyoruz, bir armağan vermek istiyoruz. Asıl armağanı yine Tanrı bize veriyor. Lütfu, kurtuluş Tanrı'nın bizler için bir armağanı. İbraniler 4:16'da da şunu ekliyor. Bu nedenle Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Sen ve ben Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda kim olarak çıkıyoruz? Cihan olarak mı? Dilara olarak mı? Alısın olarak mı çıkıyoruz? Tanrı'ya yaklaşırken biz kimiz? Senin kimliğin ne? Yakup mu? Tanrı gelip diyor ki Yakup'a hayır. İsrail benim halkım. Tanrı da sen ve bana baktığında kimi görüyor? Kutsal Kitap çok net bir şekilde öğretiyor. İsa Mesih'i görüyor. Onun kardeşlerini görüyor bir anlamda. İsa Mesih'in o armağanı aracılığıyla biz tekrardan aileye dahil edildik. O kopmuş olan birliğimiz, Tanrı ile olan bağımız Esav'la Yakup'ta olduğu gibi tekrar buluştu, bir araya geldi. Bir sonraki bölümde göreceksiniz. Okumanızı da şimdiden isterim. Yakup Esav'ı gördüğünde verdiği tepki biliyor musunuz? Onunla kabul ediyor. Esav onu kabul ediyor. Şimdiden bir söyleyeyim, iki hafta sonra belki yarınız unutmuş olabilir. Yine paylaşırım. Yakup Esav'ı görüyor ve diyor ki Tanrı'nın yüzünü görmüş gibiyim diyor. Çünkü ondan merhamet buluyor. Sen ve ben de Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda kendimiz olarak çıkmayacağız. Tanrı bak Özgür senin için neler yaptı. Özgür senin için şunları yaptı. Özgür şöyle yaptı. Özgür bunu feda etti. Yeterli armağan değil. Sen ve ben de bunu çok iyi biliyoruz. Yeterli olan tek bir armağan var Tanrı'yı memnun edecek. O da İsa Mesih'in verdiği armağandır. Lütfu ve kendi bedenidir. Gelin kardeşler dua edelim. Ya Rab, sözüne bakıyoruz. Senin önünde eksiğimiz çok. Seni tatmin edecek armağanlarımız da yok. Fakat muhtacız Ya Rab. Sözlerine muhtacız, vaatlerine muhtacız. Sen sadece ve sadece sadakat gösterdin bizlere. Fakat biz Ya Rab korkuyoruz. Senin iyiliğini sorguluyoruz. Senin gücünü sorguluyoruz. Senin iyi niyetini hatta sorguluyoruz. Fakat ya Rab, senden başka da gidecek bir yerimiz yok. Biliyoruz ki sadece ve sadece sen ihtiyacımızı karşılayabilirsin. Borcumuzu ödeyecek hiçbir şeyimiz yok. Borcumuz çok büyük. Fakat İsa Mesih'in yaptığı fedakarlık çok daha büyük. Ona güvenerek senin önündeyiz Ya Rab. Lütfen sen benimle birlikte ol. Kardeşlerimle birlikte ol. Senin önüne yaklaşırken hatırlayalım. Kendi amellerimize değil, İsa Mesih'in çarmıhta özgürce armağan olarak bizlere sunduğu o bereketi hatırlayalım, o lütfu hatırlayalım. Lütfen ya Rab. Bizlere eşlik et. Sözlerin yüreklerimize işlesin. Yakup gibi ya Rab. Ne kadar zayıf da olsa imanımız, devamlı sana dönüp senden yardım dileyebilelim. Kiliseni bereketle ya Rab. Bu zamanlarda bu etrafımıza bakıp devamlı korktuğumuz, etrafımıza bakıp ya şöyle olursa ya böyle olursa dediğimiz zamanlarda hatırlayalım. Bir ton şey oldu geçmişte ve hepsinde sen bizimle birlikte oldun. Sen bizi bugüne kadar getirdin. Bu nedenle sana güvenebiliriz. Sana iman ediyoruz ya Rab bu anlamda. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin.